Ayrım 7. Ermiş Claire'in Kuyusu. Anatole France. Sayfa 74. J.H. Rosnier. 7. İnsani Trajedi. Yaşamlarını güçlükle sürdüren insanların tüm acıları, sıkıntıları kendilerine özgü yazgıları gereğidir. 1. Fra Giovanni. O zamanlar bir insandan doğmuş Tanrı'nın gerçek oğlu, Efendimiz İsa'nın yoksulu ermiş François, hanımı uğruna değersiz ölümünden fazlasını bulamayacağı kapıyı gülümseyerek açıp göğe yükselmişti. Erdemleriyle hoş kokular yaydığı yeryüzü, onun çıplak bedenini ve sözlerinin tohumlarını koruyordu. Ruhsal oğulları halklar arasında kat kat artıyordu. Çünkü İbrahim'in hayır duaları onların üzerineydi. Krallar ve kraliçeler, yoksul Hazreti İsa'nın ipleriyle taşlanıyorlardı. İnsanlar toplu halde, kendini ve dünyayı unutmanın içinde gerçek mutluluğu arıyorlardı. Neşeden kaçarak da onu buluyorlardı. Ermiş François'nın tarikatı, tüm Hristiyanlığın üzerine yayılıyordu. Efendinin yoksullarının evleri İtalya'yı, İspanya'yı, Galya'yı ve Almanya'yı kaplıyordu. Viterbe kentinde de pek kutsal bir kurum yükseliyordu. Fra Giovanni orada yoksulluğu öğretiyordu. Gösterişsiz ve hor görülen bir hayat yaşıyordu. Kalbi kapalı bir bahçeydi. Yetenekli ve ihtiyatlı insanlar da Tanrı'nın hikmetiyle bazen gerçeklerin bilincinden yoksun olur. Ama o cahil ve basit de olsa yüzyılın yüksek bilginlerinin bilmediklerini biliyordu. Zenginliğe özen göstermenin insanları kötü ve mutsuz kıldığını, yoksul ve çıplak doğan insanların doğdukları gibi yaşıyorlarsa mutlu olacaklarını biliyordu. O huzur içinde yoksuldu, itaat içinde büyük zevk alıyordu. Tasarlar yapmaktan uzak kalarak gönül nafakasının tadını çıkarıyordu. Çünkü insani eylemlerin ağırlığı çok haksızcadır. Biz zehirli meyveleri taşıyan ağaçlarız. O eylemde bulunmaktan korkuyordu çünkü çaba acı verici ve boşunadır. Düşünmekten korkuyordu çünkü düşünce kötüdür. O insanın gururlanabileceği hiçbir özgün şeyinin olmadığını ve görkemliliğin ruhu katılaştırdığını bildiğinden dolayı alçak gönüllüydü. Dahası iyice biliyordu ki aklın zenginliklerinden başka bir şeye sahip bulunmayanlar eğer onlarla gururlanırlarsa bu yüzden dünyanın güçlü kişilerine kadar alçalırlardı. Fra Giovanni de alçak gönüllülükte Viterbe kurumunun tüm keşişlerini geçiyordu. Manastırın muhafızı kutsal rahip Silvestre onun kadar iyi değildi. Çünkü efendi hizmetçiden daha az iyi, anne küçük çocuktan daha az masumdur. Fra Giovanni'nin giysilerini sırtından çıkarıp Hazreti İsa'nın acı çeken kişilerini giydirmeye adet edindiğini gören manastır muhafızı kutsal boyun eğiş adına onun giysilerini yoksullara vermesini yasakladı. Bu arada kendisine bu yasağın koyulduğu gün Giovanni adeti olduğu üzere Junino bayırlarını örten koruya dua etmeye gitti. Kış mevsimiydi, kar yağıyor ve kurtlar köylere iniyordu. Fra Giovanni bir çınarın dibine diz çöküp dostun dosta yaptığı gibi Tanrı ile konuştu. Tanrı'dan yetimlere, dullara ve mahpuslara acımasını, Lombardiyalı ortakçıları kabaca sıkıştıran toprak ağlarına merhamet bağışlamasını, avcıların kovaladığı ormandaki geyiklere ve dişi geyiklere, tuzağa yakalanan tavşanı ve kuşa acımasını yakardı. Esrime içinde kendini kaybetmişken gökyüzünde bir el gördü. Güneş dağın arkasına kaydığı zaman Tanrı adamı ayağa kalkıp manastırın yolunu tuttu. Beyaz ve sessiz yolun üzerinde kendisinden Tanrı aşkına sadaka dileyen bir yoksula rastladı. Ona yazık diye karşılık verdi. Giysimden başka bir şeyim yok. Onun da yarısını kesip vermemi muhafız bana yasakladı. Şu halde giysimi sizinle paylaşamıyorum. Ama eğer beni seviyorsanız yavrum beni tümüyle soyacaksınız. Bu sözleri duyan yoksul kişi keşişin giysisini çıkardı. Fra Giovanni yağan karın altında yürüyüp gitti ve kente girdi. Bacağında sadece bir çamaşırla meydandan geçerken koşup oynayan çocuklar onunla alay ettiler. Ona hakaret etmek için işaret parmağıyla orta parmak arasına baş parmağı sıkıştırdıkları yumruklarını gösteriyorlar, çamur ve çakıl taşı karıştırılmış kar topları atıyorlardı. Hükümet meydanında bir evin doğrama işi için konulmuş kalaslar vardı. Bu kalaslardan biri diğerlerinin üstüne enlemesine yerleştirilmişti. İki çocuk geldi ve bu kalasın iki ucuna binerek sallanmaya koyuldu. Bu iki çocuk ermiş kişiyi hakaret eden ve taş atan çocuklardandı. Keşiş onlara gülümseyerek yaklaşıp dedi ki, ''Sevgili küçükler, oyununuzu paylaşmama izin verir misiniz?'' Sonra kalasın bir ucuna oturup çocuklarla tahterevalli oynadı. Oradan geçen vatandaşlar şöyle diyorlardı, ''Bu adam gerçekten de aklını kaçırmış.'' Ama çanların Ave Maria'yı çalmasından sonra da Fra Giovanni hala sallanmaktaydı. Öyle oldu ki Viterbe'ye gezgin keşişleri ziyarete gelen ünleri dünyaca büyük Roma rahipleri hükümet meydanından geçtiler. Çocukların işte küçük kardeş Giovanni diye bağırdıklarını işiten bu rahipler keşişe yaklaşıp onu çok onurlu bir biçimde selamladılar. Fakat ermiş adam selamlarına karşılık vermedi. Onları görmemiş gibi bir aşağı bir yukarı kalkan kalasın üzerinde sallanmayı sürdürdü. Papazlar aralarında konuştular. Bırakalım bu adamı. Tümüyle sersemin biri bu. Fra Giovanni o anda büyük bir sevinç duydu ve kalbi mutlulukla doldu. Çünkü bu işleri alçak gönüllülükle ve tanrı aşkı için yerine getiriyordu. Sevincini cimrinin altınını üç kilitle donatılmış sedir ağacından bir kasaya koyması gibi utancın içine saklıyordu. Gece gidip manastırın kapısını çaldı. İçeriye alındığında çıplak, kan içinde ve çirkefe bulanmış göründü. Gülümseyerek konuştu. İyiliksever bir hırsız giysimi aldı. Çocuklar da beni kendileriyle oynamaya layık gördüler. Ama rahipler onun kentten bu pek onurlu olmayan durumda geçmeyi göze almasına kızıyorlardı. Birbirlerine, o ermiş François'ın kutsal tarikatını alaylara ve utanca maruz bırakmaktan hiç çekinmiyor diyorlardı. Çok sert bir cezayı hak ediyor. Büyük bir skandalın kutsal tarikatı üzdüğünden haberdar edilen başkan, manastır meclisinin tüm rahiplerini toplayıp Fra Giovanni'ye onların arasında diz çöktürdü. Yüzü tümüyle öfkeden kızarmış bir halde kaba bir sesle azarladı onu. Sonra suçluya verilmesi uygun düşen cezayı meclise danıştı. Bazıları onun hapse konulmasını ya da kilisenin çan kulesinde bir kafes içinde asılmasını istiyorlardı. Bazıları da onun bir deli gibi zincire vurulması gerektiği düşüncesindeydi. Fra Giovanni onlara sevinç içinde diyordu ki, ''Kardeşlerim çok haklısınız. Bu cezaları hatta daha ağırlarını hak ediyorum. Tanrı'nın ve tarikatimin tüm nimetlerini boşuna kaybetmekten başka bir şey yaramıyorum.'' Geleneklerinde ve özdeyişlerinde çok hoşgörüsüz olan rahip Marcien haykırdı. Onun iki yüzlü biri gibi konuştuğunun ve bu bal tatlığındaki sesin ağarmış bir mezardan çıktığını anlamıyor musunuz? Fra Giovanni sözüne devam etti. Kardeş Marcien, Tanrı yardımıma gelmezse tüm bu onursuzca davranışları üstlenmeye hazırım. Başkan bu sırada Fra Giovanni'nin bu şaşırtıcı tutumunu derinden düşünüyor, kutsal ruha vereceği kararda kendisini esinlendirmesini yakarıyordu. Dua ettikçe öfkesi hayranlığa dönüşüyordu. Bir kadından doğmuş ermiş François'yı şu meleğin yeryüzünden geçtiği zamandan tanımıştı ve İsa'nın sevgili kişisi örneği onun ruhsal güzelliği içinde eğitmişti. Bu nedenledir ki ruhunda bir aydınlık oldu. Fra Giovanni'nin yaptıklarındaki tanrısal yalınlığı ayırt etti. Başkan, kardeşlerim dedi, kardeşimizi ayıplamak yerine onun bolca kavuştuğu lütfu hayranlık duyalım. Gerçekte o bizden daha iyidir. Onun yaptığı küçük çocuklara kendisinden gelme fırsatı veren ve cellatları giysilerinin üzerinden koparıp alırken acı çeken Hazreti İsa'nın yaptığının aynısını yerine getirmektir. Diz çökmüş rahibe de şu tarzda konuştu. Kardeşim, işte size yüklediğim ceza. Kutsal boyun eğiş adına kıra gitmenizi ve bir yoksula rastladığınız zaman ondan giysinizi almasını dilemenizi buyuruyorum. O sizi çıplak bırakınca kente döneceksiniz ve hükümet meydanında çocuklarla oynayacaksınız. Başkan böyle söyledikten sonra kürsüsünden indi. Fra Giovanni'yi ayağa kaldırıp önünde diz çöktü ve onun ayaklarını öptü. Sonra toplu haldeki keşişlere dönerek dedi ki, ''Gerçekte kardeşlerim, bu insan Tanrı'nın tutsağıdır.'' 2. Lamba. O çağda Fra Giovanni bu dünyanın tüm nimetlerinin Tanrı'dan geldiğini ve onların Hazreti İsa'nın pek sevgilileri olan yoksullardan yana olması gerektiğini gördü. Hristiyanlar kurtarıcının doğumunu kutluyorlardı. Fra Giovanni Assise kentine gelmişti. Bu kent bir dağın üzerindedir. Bu dağdan da iyilik güneşi yükselir. Bu arada Noel arifesinde Fra Giovanni ermiş François'ın bir taş lahitte dinlendiği mihrabın önünde diz çökmüş dua ediyordu. Ermiş François'ın da İsa gibi bir ahırda doğduğunu hayal ederek derin düşüncelere dalıyordu. Bu derin düşünceler içindeyken kilisenin aynı eşyası bakıcısı ondan kendisi yemekteyken kiliseye göz kulak olup olamayacağını sormaya geldi. Kilise ve mihrap değerli süslemelerle yüklüydü. Orası altın ve gümüşle dolup taşıyordu. Çünkü ermiş François'un oğulları ilk önce yoksulluktan yoksun kalmışlardı. Sonra kraliçelerin armağanlarını da kabul etmişlerdi. Fra Giovanni bakıcıya yanıt verdi. Kardeşim, gidip yemeğinizi yiyin. Efendimizin izniyle kiliseyi korurum. Böyle söyledikten sonra yeniden derin düşüncelere daldı. Yalnız başına dua ederken kiliseye yoksul bir kadın geldi. Ondan Tanrı aşkına sadaka istedi. Ermiş kişi, bende hiçbir şey yok diye karşılık verdi. Ama mihrap süslerle yüklü. Size bunlardan bir şeyler verip veremeyeceğimi bir bakayım. Mihrabın üstünde gümüş çıngıraklarla donatılmış bir altın lamba asılıydı. Keşiş bu lambaya dikkatle bakarak kendi kendine konuştu. İşte yararsız süslerden başka bir şey olmayan çıngıraklar. Bu mihrabın gerçek görkemi taş kapağının altında taştan bir yastığa dayanarak çıplak dinlenen ermiş Fransuva'nın bedenidir. Sonra cebinden bıçağını çıkarıp tek tek kestiği çıngırakları yoksul kadına verdi. Bakıcı yemeğini yiyip kiliseye döndüğü zaman Tanrı'nın ermiş kişisi Fra Giovanni ona seslendi. Kardeşim, lambada asılı duran çıngıraklar için endişelenmeyin. Onlara ihtiyacı olan bir kadına verdim. Fra Giovanni bu şekilde hareket etmişti çünkü Tanrı'nın esinlendirmesiyle bu dünyada Tanrı'ya ait olan tüm şeylerin yoksullara ait olduğunu biliyordu. O yeryüzünde zenginliklere bağlanmış insanlar tarafından kınandı ama o tanrısal iyilik açısından övgüye değer bulundu. 3. Meleklerin yüce bilgini. Fra Giovanni edebiyat kültüründeki bilgisini hiç ilerletmiş değildi. Bu bilgisizliğinden dolu dolu bir alçak gönüllü kaynağı gibi sevinç duyuyordu. Ama Saint Marie'de Anges Manastırı'nda birçok din bilimleri uzmanının pek kutsal üçlemin kusursuzlaştırılması ve azapın gizemleri üzerine derin düşüncelere daldıklarını görünce onların kendisinden daha fazla Tanrı sevgisine sahip olup olmadıkları konusunda kuşkuya düştü. Ruhu sıkıldı, yaşamında ilk kez hüzne kapıldı. Bu duygu durumuna ters düşüyordu çünkü neşe yoksullardan yanadır. Kaygısını ağır bir yükten kurtulacağı şekilde tarikat başkanına götürmeye karar verdi. Başkan henüz kundaktayken ermiş Fransuva'dan Bonaventure adını almıştı. Paris Üniversitesi'nde de din bilimleri öğrenimi görmüştü. Tanrı sevgisi öğretisi olan sevgi biliminde kusursuzluğa ulaşıyordu. Yaradılanı, yaradana yükselten dört aşamayı biliyor, meleklerin altı kanadının gizemini derinden düşünüyordu. Bu nedenle ona meleklerin yüce bilgini deniyordu. O biliyordu ki aşksız bilim boşunadır. Fra Giovanni onu kente egemen setteki bahçede dolaştığı sırada bulmaya gitti. O gün günlerden pazardı. Kentin zanaatkarları ve bağlarda çalışan köylüler setin altındaki yokuştan kiliseye ulaşan yolu tırmanıyorlardı. Fra Giovanni, rahip Bonaventure'ü bahçedeki zambakların arasında görünce ona yaklaşıp sordu. Rahip Bonaventure, aklımı karmakarışık eden şu kuşkuyu yok edin ve bana cevap verin. Bir cahil, bir bilgin kadar aşkla Tanrı'yı sevebilir mi? Rahip Bonaventure yanıtladı. Size gerçeği söyleyeceğim Fra Giovanni. Yoksul bir yaşlı kadın Tanrı aşkı bakımından tüm Tanrı bilim uzmanlarına yetişip onları geçebilir. İnsanın kusursuzluğu sevgidedir. Size şunu da söyleyeyim kardeşim. Böyle çok cahil bir kadın gökyüzünde bilginlerin üzerine yükseltilecektir. Fra Giovanni bu sözleri duyunca içi sevinçle doldu. Bahçenin alt duvarından sarkarak geçenlere sevgiyle baktı. Sonra avazı çıktığı kadar bağırdı. Yoksul, basit ve cahil kadınlar, sizler gökyüzünde rahip Bonaventure'dan daha yukarıda yer alacaksınız. Meleklerin yüce bilgini ise zambakların arasında saf rahibin sözlerine gülümsedi. 4. Taşın üzerindeki ekmek. Ermiş François'un oğullarına, gidin, ekmeğinizi kapı kapı dilenin demiş olduğu üzere Fra Giovanni günün birinde bir başka kente yollandı. Kale kapısını geçtikten sonra kural gereği Tanrı aşkına kapı kapı ekmeğini dilenerek sokaklarda dolaştı. Fakat bu kentin insanları Luccalılardan cimri, Perugiyalılardan sertti. Dükkanlarının önünde zar atan fırıncılar ve sepiciler Hazreti İsa'nın yoksul kulunu kaba sözlerle kovaladı. Yeni doğmuş çocuklarını kucaklarında tutan kadınlar ona başlarını çeviriyorlardı. Saf keşiş, utançtan içinde sevinç duyup kovulmaları ve hakaretleri gülümsedikçe kentin sakinleri dalga geçiyor diye söyleniyorlardı. Bu kaçığın biri ya da bir miskin bir ayyaş, şarabı fazla kaçırmış. Buna yalnızca bir kırıntı ekmek vermek bile günah olur. Saf keşiş de onlara karşılık veriyordu. Hakkınız var dostlarım, merhametinize layık değilim. Köpeklerinize ve domuzlarınıza verdiğiniz yiyeceğe bile layık değilim. O sırada okuldan çıkmakta olan çocuklar bu sözleri işitti. Onlar da ermiş kişinin peşine takılıp bağırdılar. Deli, deli. Ona çamur ve taş attılar. Fra Giovanni alıp başını kıra çıktı. Kent bir tepenin yamacında kurulmuştu. Etrafı bağlar ve zeytinliklerle çevriliydi. Rahip çukur bir yoldan aşağıya indi. Bağ kütüklerinin dallarından sarkan olgun üzüm salkımlarını görünce kolunu uzatıp üzümleri kutsadı. Aynı şekilde zeytinlikleri, tuttukları ve ovadaki tüm buğdayı da kutsadı. Bu sırada acıkmış ve susamıştı. Yolun sonunda bir defne korusu gördü. Gezgin keşişlerin adeti, acımasız avcıların avlandığı ormanlarda zavallı hayvanlar arasında dua etmekti. Fra Giovanni bu nedenle koruya girip berrak ve şırıltılı bir derenin kıyısında yol aldı. Dere kenarında yaslı bir taş gördü. O anda beyaz giysi içinde göz kamaştırıcı yakışıklılıkta bir genç adam taşın üzerine bir ekmek bıraktı ve gitti. Fra Giovanni diz çökerek dua etti. Meliklerinden birinin eliyle yoksul kuluna hizmet ettirişinle ne kadar iyisin Tanrım. Ey kutsal yoksulluk, ey pek görkemli ve pek varlıklı yoksulluk. Meleğin ekmeğini yedi ve kaynağın suyundan içti. Böylece bedeni ve ruhuyla güç kazandı. Görünmeyen bir elde kentin duvarına yazdı. Zenginlere mutsuzluk. 5. İncir ağacı altındaki masa. Fra Giovanni çok sevgili pederi Ermiş François örneği Viterbe Hastanesi'ne cüzamların bakımına gidiyordu. Onlara su veriyor ve yaralarını yıkıyordu. Hastalar küfür ettikçe onlara siz Hazreti İsa'nın sevdiklerisiniz diyordu. Orada bir odada toplanan çok alçak gönüllü cüzamlılar da vardı. Fra Giovanni çocuklarının arasındaki bir anne gibi onlarla sevinç duyuyordu. Ama hastanenin duvarları kalındı, gün ışığı ancak yüksekteki dar pencerelerden içeri giriyordu. Cüzamlılar bu kasvetli ortamda yaşamakta güçlük çekiyorlardı. Fra Giovanni bunlardan Luigi de adında ve büyük sabır gösteren birinin kötü ortamın içinde eriyip bittiğini gördü. Fra Giovanni Luigi de seviyor ve ona şöyle diyordu. Kardeşim siz Luigi'siniz. Tanrı'nın gözünde sizin kalbinizden daha temiz bir değerli taş yoktur. Mekanın solunan kokuşmuş havasından onu ötekilerden daha fazla acı çektiğini fark ederek bir gün şunu dedi. Dost Luigi de, Efendimizin sevgili kuzusu, burada veba solunurken Saint Marie de Anges'in bahçelerinde sarı salkımların hoş kokusunu içimize çekeriz. Benimle birlikte küçük kardeşlerimizin evine gelin. Orada güzel gökyüzünü görüp onun tadını çıkaracak ve rahat edeceksiniz. Bu şekilde konuştuktan sonra cüzdanlıyı kolundan tuttu, onu paltosunun altına aldı ve Saint Marie de Anges'e götürdü. Manastırın kapısına gelince kapıcı rahibi şen seslenişlerle çağırdı. Açın, kapıyı size getirdiğim dosta açın. Onun adı Luigi de. Adı üzerinde o bir sabır incisidir. Kapıcı kapıyı açtı ama Fra Giovanni'nin kollarının arasında yüzü kurşun gibi mor ve ifadesiz cüzdanlıyı gördü. Dehşete düşerek muhafız rahibi haber vermeye koştu. Bu muhafızın adı Andrea de Padoydu ve pek sofuca bir yaşam sürüyordu. Bununla beraber Fra Giovanni'nin Saint Mary de Anges Manastırı'na bir cüzdanlıyı getirdiğini öğrenince irkildi. Gitti, yüzü öfkeden alev alev ona çıkıştı. Bu adamla birlikte dışarıda kalın. Demek oluyor ki kardeşlerinize hastalık bulaştıracağınızı düşünecek sağduyudan yoksunsunuz. Fra Giovanni yanıt vermeksizin başını önüne eğdi. Bütün neşesi yüzünden silinmişti. Luigi de onun sıkıntı çektiğini görerek kardeşim dedi. Benim yüzümden hüzünlenmenize üzüldüm. Fra Giovanni cüzdanlıyı yanaklarından öptü. Sonra muhafıza döndü. Peder, dışarıda bu adamın yanında kalmamı ve yemeğimi onunla paylaşmama izin verecek misiniz? Muhafız yanıtladı. Madem ki kendinizi kutsal boyun eğişin üzerinde tutuyorsunuz, dilediğiniz gibi yapın. Rahip bunu söyledikten sonra manastıra girdi. Manastır kapısının önündeki incir ağacının altında bir taş sıra bulunuyordu. Fra Giovanni bu sıranın üzerine çıkınını koydu. Orada cüzdanlı ile birlikte akşam yemeğini yerken muhafız rahip kapıyı açtırdı. O da incir ağacının altına geldi ve dedi ki, Fra Giovanni, sizi kırdığım için beni affedin. Yemeğinizi paylaşmaya geldim. 7. ayrımın sonu sayfa 86.